20. ayrım. Sayfa 235. Siyasi iktidardan ve ilgili kamu görevlilerinden talebimiz, herkesin özgürlüklerine saygılı olmaları, demokrasinin evrenselleşmiş kurallarını bir an önce hayata geçirmeleri ve toplumu kutuplaştırmaktan, huzursuz etmekten vazgeçmeleridir. 20 Aralık 2013 Ankara. Tüm zamanların en büyük yolsuzluk soruşturması. Bir sabah ansızın bakan çocuklarının kapılarını çalıverdi. Dershaneler kriziyle iyice yıpranan gayri resmi iktidar koalisyonu resmen dağıldı. İktidar ortakları arasında kanlı bir iç savaş patladı. Taraflar sahip oldukları bütün ağır silahları cepheye sürdüler. İlk günden itibaren dediğimizi tekrarlayayım. Yolsuzluk iddiaları fevkalade ciddidir. Etkili ve adil şekilde soruşturulması gerekir. Ancak bu soruşturmayı başlatanların asıl amacı siyaseti yargı yoluyla şekillendirmektir. Yargının şu gücün veya bu gücün etkisi altında çalışmasına dur demeli, bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapan ve hesap verebilen bir yargı eliyle yolsuzluk soruşturmasını etkili şekilde yürütmeliyiz. Gelişmeler maalesef kaygılarımızı doğruladı. HSYK'daki hesaplaşmayı kazandığını söyleyen hükümet bir yıl içinde soruşturmaları kapattırdı. Soruşturmada görev alan savcı ve polisleri dağıttı. Peki, yolsuzluk soruşturmasını başlatan kimlerdi? Türkiye'nin son 10 yılına damga vurmuş, geleceğimizi karartmış davaların mimarı bir kısım savcı. Kim bilir kaç ailenin yüreğini dağlamış, milyonlarca insana travmalar yaşatmış, sahte delillerle PKK'lıların gizli tanıklıklarıyla davalar açmış bir kısım savcı. Bunların hangi yapıyla pek bir yakın olduğu her yerde konuşulmakta. Dokunan yanar diye bilinen cemaatle. Bu bahsettiğimiz siyasi davalarda cemaatin ortağı kim? Hükümet. Yani tam bir fiili güç ve yetki paylaşımı. İlk güç ve yetki paylaşımından bu gücün içinde elbette maddi güç de dahil, sonra yıllar geçmiş, taraflar etkin bir siyasi muhalefetin bulunmamasının da verdiği rehavetle yeni bir paylaşım yapılması gerektiği noktasına gelmişlerdi. Ancak iki tarafın da kendi menfaatini gözeten farklı paylaşım planları olmalıydı ki anlaşmazlık başladı, koalisyon dağıldı. Peki biz ne dedik? Cemaatin başlattığı söylenen ve çok ciddi delillere dayandığı anlaşılan bu yolsuzluk soruşturmasında asıl amaç yargı yoluyla bir kez daha siyaseti şekillendirmektir. Koalisyon ortakları yıllardır ne yaptılarsa birlikte yaptılar. Şimdi koalisyonun dağılma sürecinde hükümet tarafı cemaatin büyük gücü olarak belirlediği dershaneleri kapatıp belki de bir soruşturma hazırlıyor. Cemaat tarafı da etkisi altında olduğu söylenen özel görevli mahkemeler ve polis eliyle yolsuzluk soruşturması başlatıyor. Milletimiz A ve B seçenekleri arasında sıkışmak zorunda mıdır diye sorduk. Önümüze konanla yetinmek zorunda mıyız diye direttik. Ne talep ettik? Kimsenin etkisinde kalmadan yürütülecek adil bir soruşturma. Bunu sağlayacak bir sistem. Bu sırada zamanın başbakanı adına çok yakınındaki bazı siyasiler tarafından cemaat kastedilerek bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de kumpas kurdular anlamına gelecek ifadeler sarf edildi. Zerre kadar vicdanı olan herkes yıllardır bunu görüyordu zaten. Ancak koalisyon dağıldıktan sonra hükümetin en yukarılarından kavgada yumruk sayılmaz hesabı bunun söylenmesi, binlerce yurttaşımızın çektiği eziyete son verilmesi açısından bize sonuç alıcı girişimde bulunabilmemiz için bir koridor açıverdi. Süratli davranmaz isek gündem yine değişecekti. 30 Mart yerel seçimleri sonrasında ise seçimlerden başarıyla çıkacağı açıkça görülen hükümet büyük ihtimalle artık kumpas iddiasının gereğini yapma ihtiyacı duymayacak ve hareketsiz kalacaktı. Olan zindandakileri oluyordu. Bulundukları semtlerin dışında pek kimseyle görüşmeyen bazı kimseler seçimlere yönelik farklı tahminler yapıyorlardı. Ancak biz Türkiye'nin her yerinden, her ilçesinden bilgi alma imkanına sahiptik ve tablonun ne olduğunu görebiliyorduk. Binlerce yurttaşımızın çektiği acıdan söz ettim az önce. Çünkü kamuoyunda çeşitli isimlerle bilinen kötü şöhretli malum davaların dışında özel görevli mahkemelerin gördüğü veya görmekte olduğu yüzlerce davada adil yargılanma hakkı ayaklar altına alınmıştı ve alınmaktaydı. Yani biz hiçbir dava ayrımı yapmadık. Özel görevli mahkemelerde görülmüş ve görülmekte olan davaları esas aldık. Öte yandan özel görevli mahkemelerin o güne kadar vermiş olduğu bütün kararların ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu gördüğümüz için 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle kesinleşmemiş olan hükümlerinin çıkarılacak bir kanunla bozulmuş kabul ederek genel mahkemelerde yeniden görülmesi gerektiğini vurguladık. Niçin 2 Temmuz 2012? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi o tarihte bir kanun çıkararak demokrasilerde yeri olmadığını kabul ettiği özel görevli mahkemeleri kaldırmış gibi yaparak yerlerine terörle mücadele mahkemelerini kurmuştu. Ancak bu kanuna bir madde eklemiş ve ÖGM'lerde görülmekte olan davalara devam edileceğini düzenlemişti. Yani benzetme yerindeyse bir ilacın zehirli olduğunu tespit etmiş, üretimini yasaklamış fakat stoklar tükenene kadar eczanelerde satılmasına izin verilmişti. Biz de dedik ki madem TBMM 2 Temmuz 2012 itibariyle demokrasilerde ÖGM'lere yer yoktur diyerek bunları kaldırmıştır, 2 Temmuz'u minat olarak almak mümkündür. Açıklamalarımızı arka arkaya yaptık. Adımlarımızı arka arkaya attık. Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, Meclis Başkanı'yla ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'yla görüştük. Her görüşmemizden sonra kamuoyuna açıklama yaparak kanunun gündemden düşmesine izin vermedik. Bu arada tabiri caizse ağır ateş altında kaldık. Kimileri kanundaki mevcut hükümler Yargıtay'ın sorunu çözmesi için yeterli, olağanüstü yollar icat etmeye gerek yok dediler. Olağanüstü hal ilan edilmeden yaşanan olağanüstü bir dönemin, olağanüstü mahkemelerinin, hukuk tanımaz uygulamalarının ve kararlarının yarattığı olağanüstü sorunları, olağan şartlar düşünülerek yazılmış kanuni düzenlemeler nasıl çözebilirdi? Buna nasıl güvenebilirdik? Ya da yetkililer çözmek isterler miydi? O ana kadar olumlu hiçbir gelişme yaşanmamışken ve yaşanacağına dair hiçbir belirti bile yokken bu iyimserliğin sebebi neydi? Bugün hala merak ediyorum. Kimileri niçin her yeri dolaşıyor, sürekli açıklama yapıyor dediler. Başka türlü kamuoyu nasıl yaratılabilir ve konu gündemde tutulabilirdi? İnsanlar başkalarını kendileri gibi görmeye eğilimlidir. Ancak ben Fatih Hilmioğlu hocanın oğlunun tabutunu hiç tanımadığım anneciğiyle birlikte taşımıştım. Bir kolumla hanımefendiyi ayakta tutmuş, bir kolumla tabutu sırtlamıştım. Meslek hayatımda sayısız saatleri ÖGM'lerin tutukladığı kişilerle küçücük görüşme odalarında geçirmiş, onlara niçin tutuklandıklarını, ne zaman tahliye edileceklerini, hukuk kurallarına göre cevaplayamamanın mahcubiyetini yaşamıştım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin en mutlu günü olması gereken nikah gününde şahitlik yapmak için cezaevine gittiğimde, bu genç kahraman subay niçin buradayım diye bana sorarsa ne diyebilirim diye düşünmüş, gözyaşlarıma engel olamamıştım. Askeri cezaevinde Türk ordusunun pek çoğunu o güne kadar tanımadığım kahramanları bizi topuk selamıyla uğurladıklarında ben ne yaptım ki sizin fedakarlığınızın yanında diye ezilmiştim. Kameraları görünce şan şöhret düşünenlere hak veriyorum. Bunları yaşamamışlardı ki kendileri gibi biliyorlardı herkesi. Kimileri bizim önerimizin Öcalan'ı kurtarmak için getirdiğimiz bir öneri olduğunu ileri sürdü. Yanlış bilgilendirildiklerini söyledik. Öcalan'ı mahkum eden ÖGM değil, çoktan ortadan kalkmış olan DGM'dir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci dahi tamamlanmıştır. Bizim amacımız ÖGM mağdurlarının uğradığı adaletsizliğe çare üretmekten ibarettir diyecektik. Verdikleri randevuyu iptal ettikleri için anlatamadık. İçimizde ukdedir. Kimileri yolsuzluk soruşturmasını gündemden düşürmeye çalıştığımızı iddia etti. Önce duyduklarımıza inanamadık. İktidarın yolsuzluk soruşturmasını engellemek üzere alelacele çıkardığı adli kolluk yönetmeliği değişikliğini Danıştay'a götürerek yürütmeyi durdurma kararı alan bizdik. Türkiye'nin cayır cayır yanan iki gündemini yani yolsuzluk ve kumpası aynı anda gündemde tutma becerisini göstermeleri gerekirken kenara çekilip bize demediklerini bırakmıyorlardı. Ne yapalım? Siyaset böyleymiş dedik. Doğru bildiğimiz yoldan devam ettik. Kaldı ki yolsuzluk soruşturmasının doğru düzgün yürütülerek gereğinin yapılması için de kumpas iddiası üzerine gereğinin yapılması için de doğru işleyen bir sisteme ihtiyaç vardı. Biz işte o sistemin kurulması için mücadele ediyorduk. Hükümetin amacının böyle bir sistem kurmak olmadığını elbette görüyoruz. Ancak bazen öyle olaylar gelişir ki hükümetler istemeseler de gereğini yapmak zorunda kalabilirler. Kaldı ki gereğini yapmayan bir hükümet bu sebeple de yıpranır. Bu da doğruyu önerenin muhalefet partileri olması kaydıyla onların hanesine artı yazılmasını sağlar. Bu arada HSYK'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir rapor hazırladık. Bütün siyasi partilere gönderdik. Amacımız ülkemizi iktidara göre şekillenen bir yargıdan kurtarıp binlerce namuslu, çalışkan, fedakar avukat, hakim ve savcıyı adalet dağıttığına güvenilen bir sisteme kavuşturmaktı. Kopenhag kriterlerini, Venedik Komisyonu'nun ilke kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını inceledik. Bunlara göre yeni bir yapılanma önerdik. Dediğim gibi bütün siyasi partilere gönderdik. Ne yazık ki önerilerimiz hiçbir siyasi parti tarafından dikkate alınmadı. Neticede siyasi iktidar hem ÖGM'leri hem terörle mücadele mahkemelerini kaldırdı. Böylece 1970'ten bu yana ilk kez Türkiye çift başlı, çift raylı ceza yargısı düzeninden kurtuldu. Devam etmekte olan davalar genel mahkemelere aktarıldı. Bilinen pek çok davada ardı ardına tahliye kararları verilmeye başlandı. Bu arada Anayasa Mahkemesi Ergenekon ve Balyoz davalarında bireysel başvuruları kabul etti. Bunun üzerine genel mahkemeler de tutukluluk kararlarını birer birer kaldırmaya başladı. Böylece bir devrin sonuna gelindi. Özgürlük kapısı aralandı. Çocukluğumda babamdan duyduğum bir söz vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Babam derdi ki, otoriter rejimlerde özgürlük kapısı aralandı mı, öyle bir rüzgar eser ki ansızın kapıyı ardına kadar açıverir. Ben buna inanıyorum. Peki, ÖGM'leri ve TMM'leri kaldıran siyasi iktidar, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağladı mı? Hayır. Çünkü amacı hiçbir zaman bu değildi. Siyasi iktidar, yargı eliyle yeni öcalmalara yelken açtı. Dünün zalimleri, bugünün mazlumları oldu. Yolsuzluk operasyonu olarak yürütülen adli soruşturma özelinde hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye dair zorunlu açıklama. 1. Soruşturmada İçişleri, Ekonomi ve Çevre Şehircilik Bakanlarının çocukları, banka üst düzey yöneticileri, bir belediye başkanı ve belediye görevlileri ile diğer bazı kamu görevlileri gözaltına alınmışlardır. Basından takip ettiğimiz üzere iddiaların boyutları daha önce emsali görülmemiş büyüklüktedir. 3. İddiaların ortasında doğrudan hükümetin 3 önemli bakanının çocuklarının isimlerinin yer alması, bir yandan delillerin karartılması ihtimali karşısında soruşturmanın selameti, diğer yandan soruşturmanın siyasi etkileri açısından yaşananları benzersiz kılmaktadır. 4. Nitekim adı geçen 3 bakan ve bunlara ilaveten bir başka bakan hakkında fezleke düzenlenerek bakanlara özgü soruşturma usulünün başlatılmasının talep edildiği bilgisi de kamuoyuna yansıtılmıştır. 5. Buna mukabil siyasi iktidar ve bizzat başbakan yolsuzluk soruşturmasının iktidarlarına yönelik siyasi bir operasyon olduğunu ifade ederek soruşturmaya yönelik tavır almış durumdadır. Bu çerçevede başta soruşturmayı yürüten polis amirleri ve bu kişilerle devlet içinde bir başka düzlemde ortak hareket ettikleri ileri sürülen çok sayıda polis amirinin görev yerleri soruşturma sürerken değiştirilmiştir. Üstelik görev değişiklikleri oğlu soruşturulan ve kendi hakkında fezleke bulunan İçişleri Bakanı'nın talimatına göre gerçekleştirilmiştir. Bunu toplum vicdanının kabul etmesi mümkün değildir. Öte yandan soruşturmayı başlatmış olan iki savcının yanına süratle iki yeni savcı daha İstanbul Başsavcılığı tarafından görevlendirilmiş, bu savcıların kararlarını oy çokluğuyla vereceklerine dair bir talimat yazılmıştır. Bütün bunlar soruşturmanın frenlenmek, yönlendirilmek ve örtbas edilmek istendiği, özetle yargıya müdahale edildiği algısını yaratmıştır. 6. Soruşturma, başta bazı bakanlar olmak üzere, bakan çocuklarının siyasi iktidara çok yakın duran kişilerin soruşturuluyor olmasından duyulan kaygıya bağlı olsa gerek, bizzat başbakanın, hükümetin ve iktidar partisinin temsilcileri tarafından siyasi sayıkla yapıldığı, amacın hükümeti sarsmak ve hatta devirmek olduğu iddialarıyla karşılanmıştır. 7. Bu çerçevede siyasi iktidar, düne kadar telaffuz dahi etmediği suçsuzluk karinesi, adil yargılanma hakkı, soruşturma dosyasından kişileri lekeleyecek bilgi ve belgelerin basına servis edildiği, davet edildiğinde ifade vermeye gelecek kişilerin sabaha karşı evlerinden büyük bir operasyon yapılıyor görüntüsü altında alınmasının kanuna aykırı olduğu, polis tarafından sahte deliller üretilmiş olabileceği iddiaları, yargının tarafsız ve bağımsız çalışması gerektiği, hiçbir grubun ya da devlet içindeki hiçbir yapılanmanın siyasi ve ekonomik menfaatleri adına yargı mekanizmasının kullanılamayacağı, salt operasyonun büyüklüğünü vurgulamak adına birbiriyle pek de ilgisi olmayan üç soruşturmanın birleştirilerek yürütülmesinin kötü niyetli olduğu, kurunun yanında yaşın da yanmaması gerektiği hususları sıkça tekrarlanmaya başlanmıştır. 8. Sayın Başbakan, açıkça devletin içinde bir paralel devlet oluşturulduğunu ve buna asla izin vermeyeceklerini ifade etmiştir. Başbakan, yürümekte olan yolsuzluk soruşturmasını iddia ettiği bu paralel devletin hükümeti hedef alan bir saldırısı olarak gördüğünü kamuoyuyla paylaşmıştır. 9. Yıllardır derin devletle mücadele ettiklerini ifade eden Başbakan, bu açıklamalarıyla kendi iktidarları döneminde kendi elleriyle bir derin yapılanma oluşturulduğunu ikrar etmiş durumdadır. Dolayısıyla bugün devlet içinde yer alan bir paralel devletin kendisine karşı yargı yoluyla siyasi müdahalede bulunduğunu iddia eden Başbakan, sorumluluğu öncelikle kendinde aramalıdır. Şu halde sorumlusu bizzat siyasi iktidar olan bu vahim tablonun mağduru yurttaşlardır ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. 10. Yürütülmekte olan yolsuzluk soruşturması vesilesiyle yakın geçmişte bazı çarpıcı örnekleri kamuoyunun bilgisine hafızaları tazeleme mahiyetinde sunmayı bir görev biliyoruz. Kamuoyunda bilinen Ergenekon ve Balyoz gibi pek çok davada birbiriyle ilgisiz onlarca davanın birleştirilerek adaletin gerçekleştirilemez, sanıkların kendilerini savunamaz hale getirilmeleri bizzat siyasi iktidar tarafından geçmişte alkışlanmıştır. Avukatlar duruşmalardan ve adliyelerden polis zoruyla çıkarılırken, celseler boyu duruşmalara katılmaları yasaklanırken, savundukları sanıklar yüzünden kendileri sanık olarak yargılanmaya başlamışken, siyasi iktidar düşünen, konuşan, savunma yapan herkesi terörist olarak ilan etmekte hiçbir sakınca görmemiştir. Bizzat İçişleri Bakanı, polis boşu boşuna kimseyi gözaltına almaz, beni niçin gözaltına almıyor demek suretiyle en yetkili kişi sıfatıyla yurttaşların suçsuzluk karinesi temel hakkını hiçe saymıştır. Silahsız, saldırısız, demokratik yollarla ortaya konan gezi eylemleri bizzat başbakan tarafından hükümete karşı dış destekli bir darbe girişimi olarak değerlendirilmiş ve tomalara katılan kimyasal sıvılar ayrım gözetmeksizin kitlelerin üzerine sıkılarak vücutları yakılmıştır. Polis gaz kapsüllerini pek çok olayda yaralamak ve hatta öldürmek amaçlı olarak yurttaşların kafalarına, testislerine ve bacaklarına sıkmıştır. Öldürücü miktarda gaz, toplulukların etrafı çevrilerek dört bir yandan sıkılmış, kimi zaman da kapalı mekanlara cezalandırmak amaçlı gaz bombası atılmıştır. Ethem Sarısülük, Ankara'da Güven Park'ta önce polis tarafından dövülmüş, sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştür. Ankara Barosu'nun ve avukatların çabası sonucunda Ethem'in katili yargılanmaya başlanmıştır. Ancak duruşma salonuna getirilmeksizin uzaktan yargılama yöntemi tercih edilmiştir. Ethem'in öldürüldüğü noktaya Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara halkı, Ankara polisiyle gurur duyuyor pankartının asılmasında hiçbir beis görülmemiştir. Eskişehir'de gencecik üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ara sokakta gaz maskeli ve eli sopalı polisler ve polislerin kendilerine sağladığı güvenli ortamda sokakları ele geçiren haydutlar tarafından acımasızca dövülerek öldürülmüştür. Uzun süre olay yeri görüntüleri bulunamamış, sorumluların korunması için gözle görülür bir çaba sarf edilmiş, kayıtlar silinmiş. Eskişehir valisi Ali İsmail'i arkadaşlarının öldürmüş olduğunu dahi beyan etmekten çekinmemiştir. Eskişehir Barosu'nun ve avukatlarının üstün gayretiyle gerçek ortaya çıkarılmış ve yargılama başlamış, ancak hukuka aykırı olarak dava bir başka şehre nakledilmiştir. Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan ve Medeni Yıldırım'ın katillerini yüzlerce kişiyi gaz bombalarıyla, coplarla ve sopalarla acımasızca yaralayanları, gözlerini kör edenleri, ekmek almak için evden çıkmış 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı, sokakta olduğuna göre hükümet muhalifidir anlayışıyla kafasından vurup komaya sokanları ve bu talimatı verenleri, talimatı veren ve uygulayanları koruyanları tespit etmeye ve hak ettikleri cezayı almaya yönelik etkin hiçbir çaba sarf edilmemiş ve edilmemektedir. Tam aksine bizzat başbakan, yurttaşlarına acımasızca şiddet uygulayan polislerle, onları koruyan vatandaşına gavat diyen valilerle gurur duyduğunu, kimseyi 3-5 çapulcunun talebiyle harcamayacağının güvencesini defalarca vermiştir. Buna mukabil, kabinesindeki bakan çocuklarına ve bakanlara yönelik bir adli soruşturma başlar başlamaz, daha önce yurttaşlarına şiddet uyguladığı için destan yazdıklarından bahsederek koruma altına aldığı onlarca polis müdürünü bir günde görevden almıştır. Demek ki siyasi iktidar açısından görevden alma ölçüsü, kamu görevlilerinin yurttaşa yönelik hukuka aykırı eziyetleri, şiddetleri, adam öldürmeleri değil, adam öldürenleri korumaları, yurttaşa galis küfürler etmeleri değil, başbakanın ve hükümet üyelerinin canını sıkmalarıdır. Sayın Başbakan, devlet içinde özellikle yargıda ve emniyet teşkilatında yapılanmış ve bugün kendisine karşı bir yok etme harekatına giriştiğini söylediği bir paralel yapılanmadan şikayet etmektedir. Bu şikayet eğer doğruysa, bunun doğrudan doğruya sorumlusu kısa süre önce basına yansıdığı üzere bizden ne istediğinizi de vermedik diye geçmişte yaptıklarını adeta ikrar eden Başbakan'dır. Başbakanın dün Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını başlatan ve hükümete muhalif duruş sergileyen gazetecileri, aydınları, bilim insanlarını, avukatları, pek çoğu terörle mücadelede kahramanlık madalyası almış subayların bilinen bütün adil yargılanma kurallarını hiçe sayarak, PKK terör örgütü üyesi kişilerin gizli tanıklıkları ve sahteliği ispatlanmış dijital verilerle tutuklanmalarını sağlayarak, yıllarca zulme uğramalarına sebebiyet vermiş savcıları, temiz eller operasyonu kahramanı ilan ettiği ve tam bir korumaya aldığı, hatta bu davanın savcısı benim cümlesiyle bağımsız olması gereken yargı alanına da girip savcılık görevini de üstlendiği hafızalarımızda bütün canlılığıyla varlığını korumaktadır. Bugün ise başbakan hükümetinin bakanlarının karıştığı iddia edilen çok büyük bir yolsuzluk olayında aynı savcılarca yürütülen soruşturmayı bir siyasi komplo olarak nitelemektedir. Demek ki övgü ve yargı yapılan işe göre değil soruşturmanın hedefine göre belirlenmektedir. Bu tablonun hiçbir yerinde hukuk devleti, adil yargılanma ve demokrasi yoktur. 20. ayrımın sonu. Sayfa 249.